Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Hep güzel şeylerden bahsedildi. Birbirinden güzel duyurular gördük, güzel ilahiler dinledik. Julie ve Mark çok sağ olsunlar. Kutsal Ruh'u aramıza davet ettiler. Kutsal Ruh'un varlığını hissettik. Şimdi ben biraz rahatsız edici bir konuda vaazıma başlıyorum. Ama merak etmeyin, sonu iyi bağlanacak. Her zaman olduğu gibi. Bugünkü konumuz kıskançlık. Kıskançlık ve sonuçları, yol açtığı sonuçlar insanlar, toplumlar için. Daha çok ayetlere bağlı kalmaya çalışacağım. Hassas bir konu. Ve kardeşim, bugün burada bulunmayan pastörümüz, bu konuda hazırladığı bir seminer vardı. Oradan da yararlandım. Ona da burada teşekkür ediyorum. Şimdi kıskançlık deyince ilk başta diğer kötü huyların yanında o kadar da kötü durmayan bir şey gibi gözüküyor ilk başta. Hatta yararlı olduğu bile söyleniyor biraz. Yani eşler birbirini biraz kıskanırsa iyidir, güzel bir şey gibi. Ama o kadar da iyi bir şey değil aslında. Kıskançlık ya da eski dildeki karşılığıyla haset dediğimiz zaman daha ciddi bir şeyle karşılaşıyoruz. Haset, hasımdan yani düşmanlıktan kaynaklanan bir söz. Yani aslında tamamen düşmanlık kaynaklı bir düşüncedir kıskançlık. Ve sakınılması gereken bir şey. Sözlükte İngilizce karşılığına bakarken de işte jealousy, envy öyle şeyler vardı. Bir de bir şey ilgimi çekti. Green-eyed monster. Yani yeşil gözlü canavar deniyormuş. Aslında ilginç değil mi? Bizde de mavi gözlü canavardır. Yani nazar boncuğu mutlaka görmüşsünüzdür. Mavi bir göze benzer ki o üzerinize takarsanız mavi gözden size kötülük gelmez. Sizde de var çünkü. Böyle bir şey. İnsanlar böyle korunabileceğini düşünmüş. Şimdi özdeyişler, Süleyman'ın özdeyişlerinden bir ayet alalım ve başlayalım. Öfke zalim, hiddet azgındır. Ama kıskançlığa kim dayanabilir? Kıskançlık, sevgili arkadaşlar, küçümsenecek bir şey değildir. Önemsiz, hafif bir kanser olmayacağı gibi, kıskançlık da önemsenmeyecek bir kötülük değildir. O da ilerler ve mutlak ölüme götürür. Neredeyse bütün kötülüklerin anası da kıskançlıktır diyebiliriz. Hem kıskanan hem de kıskandığı kişi için hayat zamanla cehenneme dönüşür. İçten içe yakan, kemiren, tüketen bir ateştir kıskançlık. Bunun için en sonunda kıskanan kişiyi kötü yönde eyleme geçmeye de zorlar. Yani yalan, cinayet, hırsızlık, zina, bunlar hepsi kıskançlıktan kaynaklanır. Derinine gittiğim zaman böyle bir şey mutlaka görürüz. Yani kıskançlık duyguların en zehirlisidir. Bu hikaye yani insanın hikayesi hatta yaratılış da aslında böyle bir şeyle başladı. Şimdi Yaşaya 14-12'ye gidiyoruz. Oradan itibaren şunu görüyoruz ki ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ama öyle mi oldu? Ancak ölüler diyarına ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Bu kim? Bu iblis. İblis yani Satan. Satan da kelime anlamıyla hasım, düşman demek. Bu da ilginç bir şey. O da ilk olarak parlak yıldız yani Lucifer olarak bilinen bu varlık Tanrı'yı, Tanrı'nın tahtını kıskandı ve Tanrı gibi olmak istedi. Ve kibre kapıldı. Haddini bilmediği gibi gücünün sınırlarını da bilmiyordu. Bu da aslında kıskançlığın bir özelliği. Yani onda var, bende niye yok dediğiniz zaman onun nedenine de çok kafa yormazsınız. Yalnızca kıskanırsınız ama Satan ya da iblis öyle düşünmedi. Kendini Tanrı'nın varlığıyla eşit konuma getirmek istedi. Ve olmadı. Kendi kaderini çizdi ve sonsuz düşüşüne başladı. İblis sonsuzca düştü. Eyüp 5'e 2'de de şöyle denilmiştir. Aptalı üzüntü öldürür, budalayı kıskançlık bitirir. Şimdi iblis aslında çok zeki biliyoruz ama o kadar da zeki değil. Zeki olsa böyle yapmazdı, kendi kendini bitirdi. İblisin kıskançlığı aracılığıyla da günah dünyaya girdi. Bunu da Bilge Süleyman söylüyor. Bugünkü konumuz da büyük ölçüde onun bilgeliğiyle, adaletiyle ilgilidir zaten. Süleyman bilge bir kişilikti. Tanrı'dan çok büyük servetler, büyük güç, hakimiyet istemedi. Sezgi dolu bir yürek istedi Tanrı'dan, adil olmak için. Çünkü Süleyman biliyoruz ki Davut'un oğluydu, büyük kral Davut. Süleyman onun oğludur ve onun zamanında İsrail çok büyümüş, çok gelişmişti. Kalabalıklaşmıştı, zengin olmuştu ve İsrail halkını adalet içinde yönetmek için Kral Süleyman'ın tek istediği adil ve sezgi dolu bir yüreğe sahip olmaktı. Süleyman aynı zamanda biliyoruz ki büyük tapınağı inşa ettiren kişidir. Büyük Kral Süleyman. Şimdi evet, Süleyman böyle bilge ve adil kişi. Tabii ki sorunlarla karşılaşıyordu ve bilge kral olarak da bunları çözerdi. Bir gün yine böyle bir sorunla karşılaştı. Birinci Krallar 3'te 16'dan alıyoruz. Bir gün iki fahişe gelip kralın huzurunda durdu. Kadınlardan birisi krala şöyle dedi. Efendim, bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. İki gün sonra o da doğurdu. Evde yalnızlık. İkimizden başka kimse yoktu. Bu kadın geceleyin çocuğun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. Gece yarısı ben kulun uyurken kalkıp çocuğumu almış, koynuna yatırmış. Kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. Şimdi arkadaşlar, kıskançlığın bir takım özellikleri var. İnsanı nasıl etkiler? Bunlardan ilk nitelik kendi durumundan memnun olmamak, başkasının olana da göz dikmektir. Bende varsa onda niye yok? Evet, burada bazen küçük çocuklarda bunu görüyoruz. Bunun üstünde duracağım. Onun için de çıkış 20'ye 17'de şöyle denilmiştir ön bir uyarı olarak. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin demiştir Rab. Tabii ki bunu şöyle anlıyoruz. Bugün işte güzel evine, arabana, şuna buna da göz dikmeyeceğiz. Bu özellik bize nereden geldi? Burada biraz düşünmek gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsak, yani kıskanmıyorsak, ki eminim hepimiz öyleyiz, ama bu doğal halimiz olduğu için değil. Bu iyi insanlar, Rabbe yakışır evlatlar olmak istediğimiz için bizde olan bir özellik. Yoksa insan varoluşsal olarak, doğal olarak buna eğilimlidir. Küçük bir çocukta bile görürüz. Günaha çok uzak olması gereken, henüz çok masum, hayat deneyimi olmayan bir çocukta bile bazen kıskançlığın izlerini maalesef görüyoruz. İşte bu nokta günahın doğasını anlayabilmek için çok önemli. Çünkü şunu biliyoruz ki hiçbir şey o çocuğu henüz kıskanmaya itmek için ortaya bir şey çıkarmadı. Kıskanması için hiçbir neden yoktu. Ama bir şey onun kulağına yine de fısıldadı. Onun içinde var olan bir duyguydu bu. Ona işte öbür çocuk da var, sende yok, hadi onunkini iste şeklinde bir takım düşünceler verdi. Çocuklar günahsız doğar, hayat onları günaha, suça iter diye düşünüyorsanız bu konuyu etraflıca düşünmenizi isterim. Çünkü büyük de olalım, küçük de olalım, ne olursak olalım, hepimiz Adem'in düşüşüyle başlayan bu günahı taşıyoruz ve paylaşıyoruz. Bu varoluşsal bir şey. Yani yeme, içme, güvenlik, cinsellik gibi insanın temel içgüdüleri, ihtiyaçları varsa bunları temin etmek için de bu duyguya, bu davranışa, kıskanmaya, başkası da ona göz dikmeye maalesef insanlar eğilimlidir doğuştan. Bizim içimizde doğuştan itibaren yeşerip gelişiyor ve filizleniyor. Bunu engelleyip bastırabiliyoruz ama bu bizde yapısal olarak mevcut. Çünkü Büyük Kral Süleyman da şöyle demişti. İblisin kıskançlığı aracılığıyla ölüm dünyaya girdi demişti. Çünkü ölüm dünyaya girdi. Çünkü insan ölümlü oldu. Çünkü insan iblise uymuştu. Şimdi kıskançlığın ikinci yönünü de görelim. Bu da kendini mevcut durumundan üstün görmek, olduğundan daha büyük görmek, yani kibre kapılmak. Eğer bunu sağlayamazsak da şöyle yaparız, başkalarını alçaltırız. O zaman ben yüksekte kalırım. Eğer başkaları da benim kadar kötüyse ya da daha kötüyse, ben de kötüyüm, onlar daha kötü. Mesela hırsızların şöyle bir şeyi vardır. Herkes çalıyor. Çalmayan mı var? Herkes bir ölçüde hırsız derler. Eşcinseller, herkeste var bu duygu. Onlar bastırıyor, saklıyor ama benimki açık işte filan diye kendilerini savunurlar. Çünkü başkalarını aşağı indirdikleri takdirde kendilerinin yukarıda kalacağını düşünürler. Şimdi öykümüze geri dönelim. Gene Süleyman'ın öyküsüne. Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda onu ölmüş buldum. Bu ilk kadın anlatıyor. İki kadın. Biliyorsunuz ev arkadaşıydılar ve birinin çocuğu diğeriyle değiştirmişti. İlk kadın diyor ki onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlığına dikkatlice bakınca onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım. Şimdi onun çocuğu elinden alınmıştı. Diğer kadın onu çocuksuzluğa mahkum etmiş. Onun çocuğunu sahiplenmişti. Onun olanı aldı ve kendisinin oldu çocuk. Böylece kendisini daha iyi hissediyordu. Ve bunu savunması gerekiyordu kadının. Öbür kadın hayır, yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diye çıkıştı. Birinci kadın da hayır, ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular. Şimdi Kral Süleyman adaletini ve sezgisini sınamak için çok zorlu bir konuyla karşılaştığını görüyoruz. Çünkü DNA testi diye bir şey o zaman yok. Olsaydı çok kolay çözerlerdi ama durum içinden çıkılacak gibi değil. Ama Süleyman Rabbin gözünde değerli bir adamdı. Biraz geriye gidersek şunu görüyoruz. Çünkü Süleyman Rab'den şunu dilemişti. Bu yüzden bana öyle sevgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkımı yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Süleyman adil olmak istiyorsa Rab ona adil olabilmek için gerekli her türlü özelliği verdi. İçindeki açık ve temiz sesi, Rabbin sesini dinleyebilmek için açık ve temiz bir yürek verdi. Eğer yüreğimiz hasetle, kıskançlıkla kirlenmiş ve lekelenmişse o sesi duyamayız. Ama Süleyman o lekeyi bastırabiliyordu. Bu yüzden Tanrı'nın adaletine açıktı. Tanrı da ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanların ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin. İsteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sevgi dolu bir yürek vereceğim ki benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. İşte Süleyman'ın kendisine bahşedilen bu yüreği kullanabilmek için çok güzel bir fırsat bulmuştu. Örnek bir dava. Kral, biri yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diyor. Öbürü hayır, ölen çocuk senin, yaşayan benim diyor. O halde bana bir kılıç getirin dedi kral. Yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine, yarısını öbüre verin diye buyurdu. Şimdi burada duruyoruz biraz. Aslında ilk bakışta Nasıl olur? Yani iki tane çocuk görelim. Kavga eden değil mi? Simit bulmuşlar, paylaşamıyorlar. Simidi ortadan ikiye bölüyoruz. Al bu senin, bu senin. Sorun bitiyor. Süleyman tabii ki bir parça öbüründen daha büyük tutacak kadar da şey değildi. Yani iki çocuk tam ortadan bölebilirdi. Burada küçüklüğümde okuduğum bir öykü var. Onu size anlatmak isterim. Tam bunu yazarken aklıma geldi. Bir kedi ve bir köpek bir parça sosis buluyorlar. Bir sosis, tam bir sosis. Ondan sonra bölüşemiyorlar. Oraların en adil hayvanı olan maymuna gidiyorlar. Maymun adaletiyle tanınmış birisi. İşte diyorlar biz bunu paylaşamıyoruz. Verin bakayım diyor maymun. Alıyor. Sonra bakıyor.
Bu biraz büyük oldu diyor. Hatta
ısırıyor, yiyor onu.
Sonra bakıyor. Ama bu sefer bu büyük kaldı diyor. Artık onu ısırıyor. Yok bu şey.
Maymun böyle devam ediyor. En sonunda bir şey kalmıyor ortada. Çok üzgünüm diyor maymun ama çok uğraştım gördünüz diyor. Ondan sonra işte kedi köpek sonrası nasıldı hatırlamıyorum ama. Evet. Şimdi Kral Süleyman ama böyle yapmaz herhalde. Bir bölerdi tam iki eşit parça ve çocuklar yani o iyi yeri sana düştü işte bana küçük kısım kaldı falan demeyecekti anne adayları. Şimdi aniden ama kadınlardan birisi şöyle dedi. Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan çocuğun gerçek annesi krala aman efendim sakın çocuğu öldürmeyin ona verin dedi. Öbür kadınsa çocuk ne benim ne de onun olsun onu ikiye bölsünler dedi. Evet burada kıskançlığın bir diğer özelliğini görüyoruz. Üçüncü bir adım kıskandığın kişiye zarar vermeye çalışmak. Benim olamıyorsa onun da olmasın ikimizin de olmasın. Aynı bizim kültürde Türk filmlerinde böyle adamlar görürüz değil mi? Ya benim olacaksın ya toprağın der böyle. Yani onun olmayacaksa ölsün daha iyi. Toprağa gömeriz. Böylece kimsenin olmamış olur. Bu da bir çeşit sevgi oluyor. İşte buradaki ikinci kadının yaptığı kıskançlık aynen böyle bir şey. Benim olmayacak onun da olmasın. Toprağa gömülüp gitsin. İşte kıskançlık derken nerelere geldik? Zehirli, yakıcı bir duygu. İnsanı içten içe çürüten, her türlü günaha açık hale getiren, böyle yakıcı, öldürücü, kemirici, zehirli bir duygu. Bu yüzden kıskançlık bütün kötülüklerin anasıdır diyebiliyoruz. Her şey bu kıskançlıktan doğuyor. Zaten iblis de kıskançlığı yüzünden düşmüş ve Tanrı'nın huzurundan kovulmuştu. Kıskançlık İblisin özelliğiydi. Onu iblis yapan da buydu zaten. İblis ama kovulunca, cennetten kovulduğu zaman böyle bir kenara geçirip af dileyip pişman olacak bir tipte değildi. Onda yapacak işleri var. Zaten kendisini üstün görüyordu. Bu duygunun etkisiyle tabii ki bazı şeyler yapması gerekiyordu. Ne yapacak? Tanrı'nın bahçesinde dolaşırken pek o kadar da akıllı olmayan bir çift gördü. Orada. Onlara gitti ve dedi ki bu ağacın meyvesinden yerseniz yemeniz işte size yasaklandı değil mi dedi. Yok öyle bir şey yerseniz Tanrı gibi olacaksınız dedi Havva'ya. Havva'nın da aklı yattı buna. Niye Tanrı gibi olmayayım? Ben de olayım dedi. Ve elini uzattı. Kendisi düştüğü gibi insanı da düşürmek istiyordu. Yaratılış 3-5'te şöyle bir şey görüyoruz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız demişti iblis. Adem ile Havva'nın da kafası aklı buna yattı. Evet biz de olalım. Tamam o zaman yedik. İblis onları Tanrı'ya karşı kışkırtmış ve içlerine Tanrı'yı kıskanma, kendisinde var olan Tanrı'yı kıskanma duygusunu onları da aşılamıştı. Şimdi onlar da Tanrı'yı kıskanmış oldular. Biz de niye onun gibi olamıyoruz? Biz de olalım o zaman. İşte bu tohum, kötü tohum insanın içine daha o günde yerleşti. Hepimizde bulunan bu duygu insanın içine o gün o anda yerleşti. Ve birbirimizi kıskanmaya başladık. Her şeyi kıskandık, herkesi. Ve bunun sonucunda işte bildiğimiz dünya tarihi denen şey ortaya çıktı. Mesela savaşlar. Gene bakarken şöyle bir şey gördüm. İnsanlık tarihinde yalnızca 26 gün savaşsız geçmiş. Bilinen insanlık tarihinde tüm dünya üzerinde yalnız 26 gün hiç savaş olmamış. Ama o günlerde herhalde savaş yapacak hali kalmamıştı onların ve bir kenara geçip yaralarını sardılar, yeni silahlar yaptılar, hadi bir daha. Amaç ne? Başkasının elindekini almak, onun toprağını almak, zenginliğini alıp paylaşmak, servetini, kadınları, kızları almak, insanları köleleştirmek. Bu tür şeyler ve bu ilk savaşlar nasıl başladıysa, ne sebeplerle başladıysa, bugünküler de aynı sebeple başlıyor. Değişen bir şey yok. Yani kardeşinin elindekini almak, onu öldür, malına kon. İşte bu. Ve bu nasıl başladı bu? İster istemez Habil ve Kain'i hatırlıyoruz. Yeryüzünde insanın ilk günleri, her şey sınırsız, doğa her türlü meyveyi veriyor ama bunlar iki kişi gene anlaşamıyorlar. Çünkü Rabbe sunu verirken bir tanesinin sunusu kabul edildi, öbürü kurallara uygun olarak yapmadığı için, bunu baştan savma yaptığı için Rab onu reddetmişti. O zaman ne oldu? Kıskançlık. Kain kardeşi Habil'i kıskandı ve şöyle oldu. Yaratılış 4:8. Kain kardeşi Habil'e hadi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. İlk cinayet. Sebebi de belli işte. Kardeşini kıskandı. Rabbe sunusu onunki doğruydu. Kendisininki doğru değildi. Bahaneydi. Kıskandığı için öldürdü. Bugün olsaydı gazeteye şöyle geçerdi. Kıskançlık cinayeti. Kardeşini kıskandı. Elini kana buladı. Sonra yine kıskançlık görürüz. Kutsal kitapta bunları hızlı hızlı geçeceğim. Bildiğiniz konular. Sara ile Hacer. Yaratılış 16'ya 4. Avram Hacer ile yaptı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Niye? Çünkü hanımı hamile kalamıyordu. Hacer bunu başarmıştı. Çok önemli bir başarı. O zaman hanımını küçük görmeye başladı. Kibir, kıskanmak, kendini yüceltmeye çalışmak. Sonra yine kıskançlık. Yakup'la Esav'a bakalım. Yakup önce Esav'ı kıskandı. Onun bereket sırasını kendisi aldı. Sonra da Esav Yakup'u kıskandı. Sonra ne oldu? Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kim bağladı? Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı diye düşünüyordu. O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm. Evet, plan da yapıyor. Önceden tasarlıyor. Tasarlanmış bir cinayet olacak. Sonra kıskançlık, işte bildiğimiz Yusuf'un öyküsü değil mi? Kardeşleri Yusuf'u kıskandı çünkü Yusuf en sevilen evlattı. Yaratılış 37:11, kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu. Bu kadar basit. Kıskançlık artık insan ilişkilerindeki en önemli özellik olmuştu. İki kişiyi bir araya getiren her neden kıskançlık sebebi olabilirdi. Bunu günümüzde de görebiliriz kendi aramızdaki ilişkilerde. İki kişi bir arada gelip bir şey yapıyorsa bir öbürünü bir şekilde kıskanabilir. Şimdi bu noktaya gelmişken son olarak Saul ve Davut'un hikayesine de bakmak isterim. Saul kraldı ama halk Davut'u daha çok seviyordu. Kızlar şarkılarında Davut'un yiğitliğini daha çok öne çıkarıyorlardı. O zaman Saul ne yapacak? Herhalde kıskanacak tabii. O da öyle yaptı. 1. Samuel 18:9. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı. Burada kardeşim çok güzel anlattı işte. Davut'u evine çağırdı. Ve Davut lir çalarken ona mızrak fırlattı. Hem de iki kere. Şimdi evet, burada bunu sormuştu. Ben de bunun üzerine düşündüm eve gidince. Şimdi bir mızrak geliyor, bir daha geliyor. Nasıl oluyor diye. Bence ilk mızrak geldiğinde Davut kaçtı. Mızrak buraya çarpıp yere düştü. Çünkü onu duvara çakacağım diyordu Davut. Saul. Çok sinirlenmişti, çok kıskanıyordu. O da lir çalıyor umursamaz bir şekilde. Ve Davut kaçtı. Saul geldi, mızrağı bir daha aldı, bir daha fırlattı. Davut ikinci kere yine kurtuldu. Ama arada lir çalıyor muydu hala bilmiyorum artık. O liri attı herhalde. Eğer hala çalıyorsa evet. Bence o zaman üçüncü kere atardı mızrağı ama atmadı. Herhalde çalmıyordu. Bildiğimiz çağ ama Saul kendini zayıf düşürmüştü. kıskançlığıyla. Çünkü nasıl ki bir insan bağışıklık sistemi zayıflar ve her türlü hastalığa açık hale gelirse, artık mikroplara dayanacak hali kalmazsa, Saul de böyle kıskançlığı bünyesine sokarak ve kendisini ele geçirmesine izin vererek kendisini bütün bu kötülüklere açık hale getirdi. Öyle ki artık Davut'u sürekli düşündüğünü biliyoruz. Uyuyamadığını biliyoruz. Davut'u sayıklıyordu. Yani tam anlamıyla obsesif bir adam olmuştu. Psikiyatrik bir sorunu vardı. Zorlayıcı, takıntılı düşünceleri vardı ve ne olursa olsun Davut'tan kurtulmak istiyordu. Böyle düşüncelerimiz olduğunda, Tanrı korusun, uykusuz gecelerde bizi bekler. Böyle sürekli bir şeyleri kurup onun üzerine düşünürsek çok kötü bir şey, mutsuzluk verici bir şey. Şimdi esas noktaya geliyoruz. Bugünkü eserde ne anlatılıyordu? İsa Mesih. Biz de oraya geldik. Daha pek çok örnek verilebilir ama bir de kim kıskandı? Yahudi din bilgileri, Ferisiler İsa Mesih'i kıskanmışlardı. Ve onun canına göz diktiler. Buraları iyi biliyoruz. Niye? Çünkü İsa Mesih bilgece sözleri onlardan daha iyi biliyordu. Kutsal sözlere daha çok hakimdi. Bunlar koskoca Ferisi önderler. Yeruşalim'in önde gelen insanları. Ama halk İsa Mesih'in peşinden gidiyordu. İsa Mesih yola düştüğü zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, akıllı, deli, balıkçı, vergici, herkes peşinden gidiyordu. Bunu görünce tabii ki Ferisiler de onu kıskandılar. Hatta bu vergici Levi var biliyorsunuz. Pek de makbul bir adam değildi. İsa Mesih onun evine yemeğe gitti. Ve bu Ferisi din bilginleri dışarıda toplandılar. Şuna bak dediler ya, o vergici üç kağıtçı Levi'nin evine gidiyor ama bize gelmedi. Tabii onlar da kıskanıyorlar haliyle. Yani koskoca bir Ferisi önderim ben. Hayatım kutsal yazılarla geçmiş. Ezbere biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama peygamberce sözlere geldiği zaman iş tıkanıyorum. Çünkü İsa Mesih birden öyle bir laf ediyor ki herkesi susturabiliyor. O zaman kıskanacağız. Ve kıskandılar da düzmece bir mahkeme kurdular ve İsa Mesih'i mahkum etmeyi başardılar. Sonra onu Pilatus'un önüne getirdiler. Ondan kurtulmak istiyorlardı. Ölsün de kurtulalım, gene meydan bize kalır. Ne güzel. Pilatus da Markos 15:10. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendilerine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus bile farkında. O akılsız bir adam değil. Ama çok dürüst de değil. Yani İsa Mesih'in günahsız olduğunu bildiği halde çok fazla uğraşmadı. Onun bütün derdi Yahudiler kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Ben burada valilik görevimi devam ettireyim. Çünkü büyük bir sorun çıkarsa Roma bunun hesabını benden soracak. Tamam, bu adamı o zaman dedi. Ama son bir şey koydu. İşte bir Barabbas var, bir de İsa Mesih var. Bugün dedi sizin bayramınız hangisini salayım? Hepsi Barabbas dediler. Barabbas da bildiğimiz eşkıya. Öbür tarafta hiçbir günahı olmayan bir adam. Ama onlar Barabbas'ı istediler çünkü İsa Mesih'i kıskanıyorlardı. Evet, bu süreci ta başa kadar uzattığımız zaman şunu görüyoruz ki ilk önce iblis Tanrı'yı kıskandı. Sonra insana da bu duyguyu aşıladı ve biz de Tanrı gibi olabiliriz dedi Adem ve Havva ve onlar da insanı düşürdüler. Eğer biz o yolda devam etseydik, bu şekilde iblisin istediği gibi devam etseydik, iblis Tanrı'ya herhalde şunu diyecekti, amacı buydu. Bak, yarattığım bu insanları görüyorsun. Hepsi benim peşimde. Onlar seni değil, beni seçiyorlar. O zaman ben senden iyiyim. Kabul et, senden üstünüm diyecekti. Ama olmadı. Neden olmadı? İsa Mesih bu oyunu bozdu. Peki nasıl bozuldu bu oyun? Şimdi Süleyman'ın öyküsüne geri dönüyoruz. 27. ayet. O zaman kral kararını verdi. Sakın çocuğu öldürmeyin, birinci kadına verin. Çünkü gerçek annesi odur dedi. Bilge kral tabii ki biraz önce verdiği yargıyla çocuğu ikiye bölelim derken şunu biliyordu. Sevgi kıskançlığın tam tersidir ve fedakarlık kıskançlığın ilacıdır. Gerçek anne çocuğuna kıymayacaktır ve onu ne olursa olsun yaşamasını isteyecektir. İşte tıpkı İsa Mesih'in bizim yaşamımıza girişi, bizim uğrumuza kendisini feda edişi gibi. Burada bu düşünceyi, bu duyguyu buluyoruz. 1. Korintoslular 13:4. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. İşte Bilge Kral Süleyman aradığı da tam olarak buydu. Gerçek sevgi, fedakarlık, kendisini feda etme. Hak edilmeyene el uzatmak değil, tam tersine hak etmeyene bir şeyler vermek. Kendi elindekini de ona vermek, onunla paylaşmak. Bu yüzden eğer biz Tanrı'nın krallığında bulunabilmek hakkını eğer kazanabildiysek, bugün burada toplanıp Tanrı'nın adını anmak hakkına ve imtiyazına sahipsek, bu bizim bir çabamızla değil, İsa Mesih'in bizim uğrumuza verdiği canıyla, yani fedakarlığıyla, kendi hayatından vazgeçmesiyle mümkün olmuştur. Bizim çabamızla değil. Biz dışarıdan kurtarıldık. Fedakarlıkla kurtarıldık. İşte bu Ferisilerin bilmediği de buydu. Onlar kutsal yasaları biliyorlardı. İnsanlara şöyle diyorlardı: ondalığını ver, şabatı kutsa, temiz olanı ye, kurban kes vesaire vesaire, tamam. Ama fedakarlıkla İsa Mesih kim, niye geldi dünyaya, ne anlatıyor, onu anlayamıyorlardı. Başkalarının mutluluğu için birisinin acı çekmesi, insanın varoluşsal günahını ortadan kaldırıp Tanrı'yla bir araya getirmesi, ne güzel demin kardeşimin paylaştığı gibi o saraya kapıların açılması nasıl oldu? Buna onların aklı ermiyordu. Bir de Ferisiler şunu bilmiyorlardı ki İsa Mesih'i çarmıha gönderirken aslında Tanrı'nın büyük planına da bir taraftan da yardımcı oluyorlardı, hiç istemeseler bile. Çünkü Yuhanna 1:29, Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Tanrı'nın biricik oğlu insanın işlediği günahların kefareti olarak yeryüzüne gönderilmişti. Kıskançlık bir mikropsa, fedakarlık da onun ilacıydı ve bu fedakarlığı Tanrımız İsa Mesih'in üzerinden onun aracılığıyla yaptı. Şöyle demişti İsa Mesih: senden abanı isteyen mi var? Gömleğini de ver. Kıskançlığın zehirini ancak böyle ortadan kaldırabiliriz. Göklerdeki babamız da işte bunu yaptı. Bizleri kurtarabilmek için kendi oğlunu feda etti. Çünkü kıskançlık Tanrı'nın bizzat müdahalesini gerektirecek kadar kötü ve zehirli bir düşünce ve bir tutkuydu. O kadar da tehlikeliydi. İşte İsa Mesih bizler için bu işi üstlendi, bu görevi üstlendi ve bizim günahlarımızı kendisi üzerinden temizledi. Bu fedakarlıktı. Fedakarlık deyince de buraya geliyoruz. Bunu dolaştırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz kiliseye sunularımızı toplayacağız. Şimdi evet, kilisemiz kendi imkanlarıyla ayakta duran bir kilisedir ve katkılarınız bizim için çok önemli. Bu şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, insan bunu kendi başına yapamazdı, kurtuluşunu. Çünkü şöyle görüşler var: İnsan kendi kendisini kurtaramaz mı? Bir örnek vermek istiyorum şimdi. Bu bir sigara olsun şimdi. Ben de mutlaka konuşuyorum. Şöyle bir şeyler yaptık, resimler falan. Sigarayı da içiyorum bir taraftan, yandığını varsayalım. Ne haber ya, nasıl? Bak, resim iyi olmuş mu? Nasıl sence? Güzel asmış mıyım? Ha, ne dersin?
Evet, çok güzel.
Evet, delindi mi?
Ne yaptın bana?
Yandı ya, hay Allah. Şimdi ortaya bir soru çıktı. Aramda bir sorun var, değil mi? Kazanı yaktım. Evet. Şimdi ne olacak? Evet, şimdi ne olacak? Bunu nasıl halledebiliriz? Ha, şöyle yapabilirim ben. Ha, delindi. Güzel, bu da iyi. Böyle giysene, hava der. Neyse, ne diyorduk? Bak, resim güzel değil mi? Evet. Nasıl yapmışım? Şimdi böyle insanlar yok mu? Var. Yani kendi işlediği suçlarla günahlarla yüzleşmeyen, ondan sonra hani yaptığını umursamayan, başkasına zarar veren ve dönüp arkasına bakmayan var. Bunlardan uzak duracağız. Bunlar bizim konumuz değil. Bu bambaşka bir şey. Biz şunu yapmalıyız şimdi. Ben arkadaşım ve aramızı yeniden düzeltmem lazım. Nasıl oluyor bu? Okuduğuma göre 4 adımda oluyor. 1. Özür dilemem gerekiyor. Özür dilerim. Kusura bakma, istemeden oldu. Ha. İkinci adım, pişman olmalıyım. Bu yaptığımdan pişman olmalıyım. Özür dilemek ve pişman olmak. Çok pişmanım. Evet. Şimdi ne yapabilirim? Üçüncü adım. En önemlisi bu. Telafi etmeliyim. Nasıl telafi edebilirim bunu? Çıkar onu ya, giyilmez artık o. Gidip gene bir kazak alacağım, vereceğim. Şimdi maddi olarak da, yani Mark'ın gönlünü aldım ama maddi olarak da sorunu hallediyoruz. Ka verdiğim zararı telafi ediyorum. Şimdi yok oldu. Değil mi? Yeni kazakta.
Teşekkürler. Çok güzel olmuş.
Güle güle giy. Evet. Ve dördüncü adıma geliyoruz. Tövbe. Yani şunu söylüyorum. Bir daha olmayacak. Bir daha öyle sigaram dikkat şey yapmayacağım. Hatta sigara içmeyeceğim demeliyim. Tövbe. Evet. Şimdi tıla olan sorunumu hallettim. Teşekkür ediyorum. Oturabilirsin. Evet. Şimdi Tanrı'yla olan sorunumuzu ne yapacağız? Belli ki Tanrı'yla bir sorunumuz var, değil mi? Yaratılıştan kaynaklanan bir sorunumuz var. Ölümlüyüz. Düştük. Adem'le Havva'nın varoluşsal günahını paylaştığım için ben de suçluyum. Bebeklikten itibaren kıskançlık bende de vardı. Annem şöyle anlatır, daha çok küçük bir bebeğim, yani dünyanın farkında değilim ama hırsla göğsünü tutarmışım ve onu bırakmak istemiyorum. Yani annem beni ne zaman gerekse doyuracak ve besleyecek ama nasıl bir duygu varsa onu annemden bile kıskanıyorum. Hayır, onu benden alamazsın, o benim. Bana doygunluk veriyor, mutluluk veriyor. Sen bu işin içinde değilsin. Herhalde anneler bunu daha iyi bilirler. Yani memesizin ama bebek onu daha çok sahipleniyor. Yani işte bu kontrol etme, sahip olma mekanizması, bu kıskançlık insanın içinde varoluşsal olarak var. Sorunumuz bu. Bu günahın belirtisi. Peki bunu nasıl telafi edebilir? Bu varoluşsal bir sorun. Yani benim doğuşumdan gelen bir sorun. Eğer varoluşumla ilgili bir sorunsa bu, nasıl telafi edebilirim? Varoluşumun ortadan kalkması lazım. Ben ölürüm, yok olurum ve ancak öyle telafi olmuş olur. Çünkü ben bu günahın sonucunda buradayım. O yüzden düştüm. Zaten Tanrı da öyle söylemişti, biliyorsunuz. Biraz önceki konuya dönersek, o ağacın meyvesinden yediğiniz gün ölürsünüz demişti. Yani hepimiz ölümlüyüz. Ölüm bu sayede dünyaya girdi. Zaten Bilge Süleyman da bunu söylemişti. İblisin yüzünden ölüm dünyaya girdi demişti. Şimdi işte bu yüzden Tanrı ile aramızda bir perde, bir sorun var. Ve bunu nasıl gideririz? Deminki örneğimize dönersek kılı olan, ilk adım nedir? Pişmanlık. Önce pişman olmalıyım. 2. Özür dilemeliyim. Bunlar kolay. Kiliseye gelirim veya bir kutsal kitap alırım. Bir odaya çekilirim. Bunları yaparım. Özür dilerim, pişman olurum vesaire. 3. adım çok önemli ama. Telafi. Tanrı'yla varoluşsal sorunumu nasıl telafi ederim? Ortadan kalkmam lazım. Ölmem lazım. Zaten ölüm de bize verildi. Peki bunu nasıl telafi edebilirim ben? Ben bunu telafi edemem. İşte bütün mesele burada. Bunu İsa Mesih bizler adına yaptı. O bizler için öldü. Bizim günahımızı üzerine aldı. Ve bütün acısını, yükünü çekti. O yüzden biz kurtulduk, kurtarıldık. Kendi elimizde olan bir şekilde değil. Tanrı'nın karşılıksız fedakarlığı ve bağışıyla oldu bu. Biz yapmadık. Amin, şükürler olsun. Zaten bir şey yapamazdık. Şimdi o zaman 4. adıma geçiyorum. Tövbe etmeliyim. Bu da işte vaftizden sonra tövbemizi ediyoruz, biliyorsunuz. Vaftiz esnasında bir daha yapmayacağım diye. Yani üstümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. İsa Mesih'in verdiği bu giysi, yeni hayatı artık kirletmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde kendimizi koruyoruz. Yani dört adımı tamamlamış olduk. En önemli olan üçüncü adımı, telafiyi de İsa Mesih Tanrı aracılığıyla bizler için yaptı. Ve kıskançlığın getirdiği ayrılığı, günahı fedakarlıkla yendi. Bu yüzden fedakarlık bu kadar önemli. Peki, kurtulmuşsak lütuf sayesinde kurtulduk. İyi işlerimiz sayesinde değil. Çünkü biz Tanrı'ya bir şey veremeyiz arkadaşlar. Tanrı bize muhtaç değil, biz ona muhtacız. Bunun için biz Tanrı'ya duamızı ediyoruz, burada tapınıyoruz. Ama bunu Tanrı'ya bir şey vermek yoluyla değil, Tanrı'nın huzurunda olduğumuz için, onun varlığıyla birleştiğimiz için biz burada bunu neşe içinde yapıyoruz. Bunun için bizim tapınmamız neşe dolu, coşku dolu, mutluluk dolu. Dua yoluyla Tanrı'yı değiştirebilir miyiz? Hayır. Dua yoluyla kendimizi değiştiririz. Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazır hale getiririz. Çünkü biz Tanrı'ya bir şey veremeyiz. Tanrı bize verir. Biz Tanrı'dan isteriz. Tanrı bize kurtuluşumuzu karşılıksız verdiği gibi hayatı da karşılıksız olarak verecektir. Lütuf sayesinde. Dua ve tapınma bizi değiştirir ve Tanrı'ya yaklaştırır. Bu bakımdan önemlidir. Ve son olarak şunu söylüyorum. Bir toparlıyorum. Yani iblisin kıskançlığıyla başlayan ve insanı kendisine uydurmasıyla başlayan süreç, Tanrı'nın müdahalesiyle, kendi oğlunu feda etmesiyle çözüldü. Ve Tanrı'nın huzuruna girmeye hak kazandık. Bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır. Şükürler olsun. Tanrı sizi korusun, kutsasın. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.